Başbakan Scott Morrison kömürün sonunun geldiğini reddediyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya-Belarus sınırındaki krizden Belarus'la Rusya'yı sorumlu tuttu. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin kitabını yazdıklarını söyledi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda son gün olan Cuma günü anlaşmaya varamayan üyeler, Cumartesi gününe sarkan görüşmeler sonunda uzlaştı. Ancak yaklaşık 200 ülkenin üzerinde anlaştığı metinde kömür kullanımı ifadesinde yumuşamaya gidildi. Konferansta küresel sıcaklık artışının sanayi devrimi öncesine oranla 1,5 dereceyle sınırlandırılması üzerinde anlaşmaya varıldı. Ancak özellikle Hindistan'ın itirazı nedeniyle ilk taslak metinde yer alan kömür kullanımını kömür enerjisini aşamalı olarak kaldırmaya hızlandırmaları ifadesi aşamalı olarak azaltma ifadesiyle değiştirildi. Konferansın başkanı Alok Sharma anlaşmaya varılmasının ardından yaptığı konuşmada bütün delegelere bu sürecin gelişme şeklinden dolayı özür dilediğini ve çok üzgün olduğunu söyledi. Bu durum birçok ülkede kızgınlığa neden oldu. Özellikle İsviçre ve Meksika metinde yapılan değişikliklere karşı çıktı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Glasgow'daki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde yapılan anlaşmanın kömür için ölüm çanlarını çaldığını söyledi.
It is beyond question that Glasgow has sounded the death knell for coal power. COP26 was never going to be able to.
Glasgow'un kömür enerjisi için ölüm çanlarını çaldığı tartışılmaz. Bu zirve iklim değişikliğini durdurmayacaktır. Ama insanların makul bir şekilde yapabileceğimizi düşündükleri şey artış oranını yavaşlatmaktır diyen Johnson, lobi yapabiliriz, ikna edebiliriz, teşvik edebiliriz. Ancak egemen ulusları yaptıklarını yapmaya zorlayamayız diye konuştu. Başbakan Scott Morrison, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kömürle ilgili bu çıkışına karşı çıktı. Federal hükümet küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlamak için küresel iklim anlaşmasına rağmen 2030 için daha iddialı bir orta vadeli hedef belirlemekten vazgeçmeyecek. Morrison, üretim ve teknolojiye yapılan yatırımın ulusal ekonomiyi yeniden başlatmanın anahtarı olacağını söylüyor.
This is a very pivotal time for the world. The pandemic is still raging.
Kömür kullanımının biteceğine katılıyor musunuz diyen muhabire Morrison, hayır buna inanmıyorum ve Avustralya'da bu sektörde çalışanların tümü çalışmaya devam edecek. Çünkü uzun bir süre boyunca gerçekleşecek bir geçiş olacak. Avustralya'nın ulusal çıkarlarını savunmak için özür dilemiyorum. İster güvenlik çıkarlarımız, ister ekonomik çıkarlarımız olsun, bunun için özür dilemeyeceğim. Dengeli bir şekilde 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmayı planlıyoruz diye konuştu. Bu arada bazı liberal milletvekilleri Avustralya'nın 2035'te daha güçlü emisyon kesintileri taahhüdünde bulunmasını istediklerini söylerken New South Wales milletvekili Dave Sharma bu süre zarfında emisyonları %40 ile 45 oranında azaltmanın mümkün olduğunu düşündüğünü söyledi. Ana muhalefetin lideri Anthony Albanese ise federal hükümeti iklim değişikliği politikalarına tutarsız yaklaşımı nedeniyle kınadı ve İşçi Partisi'nin yıl sonuna kadar kendi ayrıntılı planını açıklayacağını vaat etti.
Well, we will have our policy announced before the end of the year. That will continue to roll out.
Zaten yapmış olduğumuz taahhütleri tamamlamaya devam edecek olan planımızı yıl sonuna kadar duyuracağız diyen Albanese, Morrison hükümeti tarafların 2030'da yapacakları konferansta 2022 için daha yüksek bir hedef belirlediler ve sonra bu hedeften uzaklaştılar. Konu Scott Morrison olunca dün ne dediği bugün önemli değil diye konuştu. Victoria'da bugün yeni 860 COVID vakası açıklanırken New South Wales ise yeni 165 COVID-19 vakası kaydetti. Victoria'da hastanelerde 378, New South Wales'teki hastanelerde ise 216 kişinin COVID-19 tedavisi gördüğü belirtildi. Güney Avustralya sınırlarını eyaletin %80 aşılama seviyelerine ulaşacağı 23 Kasım'dan itibaren tüm aşılı yolculara açılacağını doğruladı. Ancak eyaletin başbakanı Marshall, eyalet %90 aşılama oranına ulaşana kadar maske takma ve diğer halk sağlığı talimatlarının yürürlükte kalacağını ve bunun yıl sonundan önce gerçekleşeceğine inandığını söyledi. Queensland hükümeti de diğer eyaletlerden tam aşılı kişilere bugünden itibaren sınırlarını açacağını duyurdu. Bu karar eyaletin dün %70 çift doz aşılama oranlarına ulaşmasıyla geldi. Eyalete Victoria, New South Wales ve Avustralya başkent bölgesindeki sıcak noktalardan girmek isteyen herkesin 2 doz COVID-19 aşısı olması gerekecek ve ikinci aşı bu seyahatten en az 2 hafta önce uygulanmış olması gerekecek. Hava yoluyla eyalete gidecek yolcuların önceki 72 saat içinde TGA onaylı negatif bir test sonucu ve sınır geçişi için başvurmuş olması da gerekiyor. ABC Yönetim Kurulu Başkanı Ita Batros, Ulusal Yayın Kuruluşu'nun şikayetleri ele alma süreçlerine yönelik bir parlamento soruşturması yürütülmesinin kuruluşun bağımsızlığını baltalama ve yönetim kurulunu görevden alma girişimi olabileceğine dair endişelerini dile getirdi. New South Wales Liberal Senatörü Andrew Bragg, kamu yayıncılarının editoryal içerik için kurum içi değerlendirme yöntemiyle ilgili dile getirilen endişelerin ardından ABC ve SBS şikayet politikaları hakkında bir senato soruşturması yürütecek. ABC Başkanı Batros, senatoyu soruşturmayı sona erdirme veya askıya almaya çağırdı ve hükümetin ABC'yi sindirmeye çalıştığını söyledi. İşçi Partisi'nin iletişim sözcüsü Michelle Rowlands, SBS'e bunun normal bir senato soruşturması olmadığını söyledi.
It is not a normal Senate inquiry. This is a government that is determined.
Bu normal bir senato soruşturması değil. Bu ulusal yayın kuruluşunun sesini kısmaya kararlı bir hükümet. Çünkü politikacılar ulusal yayın kuruluşunun şikayet sisteminin nasıl çalıştığını belirlerse rapor edilenleri etkileyebilirler ve açık olalım ABC ve SBS'de kamu yani devletin yayın kuruluşlarıdır diye konuştu. Söz konusu soruşturma, ABC'nin bu yıl çeşitli programların editoryal hatalarını yeterince ele almadığı için eleştiri alan kurum içi şikayet sürecine bağımsız bir inceleme talimatı vermesinin ardından bir aydan kısa bir süre önce başlatılmıştı. Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüşen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya-Belarus sınırındaki mülteci krizinden Belarus yönetimiyle Moskova'yı sorumlu tuttu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Rau arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Lukashenko rejiminin eylemleri bölgedeki güvenliği tehdit edip ayrıştırmayı körüklerken Rusya'nın Ukrayna sınırındaki adımlarından dikkatleri başka bir tarafa çekmeyi amaçlıyor değerlendirmesine yer verildi. Avrupa Birliği, Belarus yönetimini Irak gibi ülkelerden gelen sığınmacıları Avrupa Birliği ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçluyor. İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği, son iki ayda bu sebeple yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu arada Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan Iraklı mültecileri gönüllü olarak Irak'a dönmeye çağırdı. Doktor Ahmet El Şahaf, Irak hükümeti ve Dışişleri Bakanlığı'nın süreci kolaylaştırmak için uçuşlar sağladığını ve elçilik ve konsolosluklarla koordinasyon içinde olduğunu söyledi. Bütün ülkeler topraklarına herhangi bir yasa dışı girişi kesinlikle reddeder. Bu sınır şeridi boyunca mahsur kalan Iraklıları yasal risklere ve bu ülkeler tarafından alınan güvenlik önlemlerine maruz bırakıyor diyen El Şahaf, sonuç olarak Iraklı göçmenler zorlu hava koşulları ve ciddi gıda kıtlığı gibi zor insani bir duruma maruz kalmakta. Bu nedenle bu risk ve tehdidi önlemenin tek yolu Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından sağlanan gönüllü geri dönüşe güvenmektir diye konuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memursen Büyük Türkiye buluşmasına katıldı. Erdoğan, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirenlere biz bu ekonominin kitabını yazdık diyerek yanıt verdi.
Millet aç diyor. Bu mesele ekonomide kafanız nasıl çalışıyor? İşte biz bu noktada ekonominin evvelallah kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz.
Erdoğan 2013 yılında Gezi Parkı direnişi döneminde söylediği ve hala ispat edilemeyen camide içki içtiler iddiasını da yeniden gündeme getirdi.
Akşam yalan, sabah yalan. Türkiye'ye ve aziz milletimize hizmet yolculuğumuzda gizli açık pek çok engelleme girişimine muhatap olduk. Ya bunlar değil miydi? Gezi olaylarında Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin içine bira kutularıyla girenler.
Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek olan Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu toplantılarında milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret konusu konuşulacak. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın ekonominin kitabını yazdık sözlerine göndermede bulunarak enflasyon nasıl kontrol altına alınır, hayat pahalılığı nasıl son bulur, alım gücü nasıl yükselir, paramızın itibarı nasıl korunur, ekonomi nasıl yönetilir ve tüm bunların kitabı nasıl yazılırmış hepimiz çok yakında yaşayarak göreceğiz ifadelerini kullandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de ekonominin kitabını yazdık diyen Erdoğan'a isim önerisinde bulundu. İnce, kitabın isminin memleketi nasıl batırdım olması gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak da Erdoğan'a bu konuda bir yanıt verdi. Öztrak sosyal medyadan yaptığı açıklamasında ekonominin kitabını yazdığını söyleyen Erdoğan'ı kendine bağlı kurumun yazdığı kitap yalancı çıkardı. Erdoğan bugüne kadar sabit ücretli kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik dedi. Strateji Bütçe Başkanlığı'nın program kitabı bunu yalanladı. Kitabı okumak bunun için önemli diye yazdı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların 10 lira olmasından iktidarın rahatsız olmadığını belirtti ve yavaş yavaş ısıtılan kurbağa misali bizi öldürüyorlar, ekonomiyi öldürüyorlar, fakirleşiyoruz, bunun sonu açlık diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da erkek şiddeti sonucu katledilen mimar Başak Cengiz'in Ankara Yeni Mahalle'deki ailesine yaptığı taziye ziyareti çıkışında 15 Temmuz gazileri olduğunu belirterek kendisine soru yönelten vatandaşlarla olan diyalog videosunu Twitter hesabından paylaştı.
Biz partili değiliz. Şehit yakınları gazilerini, özellikle 15 Temmuz gazilerini partiler üstü göremeyen zihniyete de kızıyoruz. Tabii ki sevgili başkanım.
Onlara sahip çıkan 15 Temmuz şehitlerine, gazilerine sahip çıkan, onların paralarına çöktüler, ona karşı çıkardılar.
Sayın Genel Başkan,
bütün şehit ve gaziler arasında ayrımcılığın
Sayın Genel Başkan, siz bizi azdırmak için soru önergesi verdiniz.
Tamam. İlk tarafından
bu tür olaylara, provokasyonlara da inanmayın.
Biz gelmeyiz
başkanım.
Bu kardeşiniz
kim şehitse, kim gaziyse onun yanındadır.
Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la ilgili soru üzerine tepki koymadığımızı kim söylüyor? Biz tepkimizi koyarız. Hiç kimse şehitlere, gazilere, şehit ve gazi yakınlarına bir şey söyleyemez dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti.
Tepki konmuştur. Aynı tepkinin başkaları tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım.
Yapıyoruz efendim.
Güzel.
Eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili ve Akşam Gazetesi yazarı Hüseyin Besli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı yazısında Kürt ve Alevi yurttaşlar için Alevi bir anne baba daha doğumdan itibaren çocuklarına kimliklerini gizlemeyi, yani yalan söylemeyi öğretmek durumundaydı. Söz konusu çocuklar çifte kavrulmuş yalancı olmak durumundadırlar ifadelerini kullandı. Habertürk gazetesi yazarı Nagihan Alçı, Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ın bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir yazısıyla başlayan tartışmalara ilişkin olarak maalesef eğer bugünkü rejim kafaya koyarsa Cumhuriyet Halk Partisi'ni PKK ile işbirliği gibi bir gerekçe göstererek kapatır ve ulusalcı olmayan Cumhuriyet Halk Partisi ileri gelenlerini de tutuklayabilir düşüncesini dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken 50+1 oy şartına ilişkin olarak anayasa toplantısında 50+1'in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini ve Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini söyledim, yine söylüyorum. Bu sözlerim iktidar ya da muhalefet yanlısı değil. Söylediğim cümleler gayet açık. 50+1 ciddi problem çıkarıyor. Gelecekte de çıkaracak açıklamasını yaptı. Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır İl Örgütü'nün 3. Olağanüstü Kongresi'ne katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türk sorunu çözüldü, böyle bir sorun yok derseniz siz Türkiye'de milyonlarca insana hem yalan söylemiş hem de hakaret etmiş olursunuz. Bizim mücadelemiz demokratik bir cumhuriyeti hep birlikte oluşturmak içindir. Şunu ifade etmek isterim ki bizler mahkeme salonlarını da birer demokrasi mücadelesi yürüttüğümüz alanlar haline getirdik. Bundan da gurur duyuyoruz, bundan da umutluyuz sevgili arkadaşlarım.
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Bizim TV kanalında Lale Özen Arslan'ın konuğu oldu. Halkların Demokratik Partisi ile ilgili görüşlerini aktaran Özdil, aslında teknik olarak hem Türk hem Atatürkçülük kavramına karşı bir partidir. Ama aslında Atatürk vizyonunun getirdiği kadın erkek eşitliğini uygulayan tek partidir görüşünü savundu. Özdil ayrıca görüşlerine katılmadığını söylediği HDP'nin seçmenine yalan söylemeyen tek parti olduğunu da ifade etti. Adalet ve Kalkınma Partili Sancaktepe Belediyesi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiraladığı Şile'de bulunan araziyi Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe yöneticisine kiraladı. Sancaktepe Belediyesi'nin AKP'li başkanı Şeyma Döyücü, "Bir insan AKP'li olunca ihale alamayacak mı? Ben gidip CHP'li birini mi bulup ona ihaleyi vereyim?" diye konuştu. Türkiye'de son 24 saatte 346.642 COVID-19 testi yapıldı ve 21.624 kişinin testi pozitif çıktı. 189 kişi daha COVID nedeniyle yaşamını yitirdi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 7 Türk lirası 31 kuruştan, 73 Amerikan sentinden ve 64 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da öğleden sonra yer yer yağışlı 23 derece, Sydney'de rüzgarlı ve genelde açık 23, Melbourne'da yer yer yağışlı 14, Adelaide'de zaman zaman yağışlı 17, Perth'te açık 26, Hobart'ta yağışlı 11, Brisbane'de açık 30 ve Darwin'de de açık ve nemli 37 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç.